Ayrım 14. Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller. Sayfa 146. Türkiye'nin rolü. Bölgedeki temel mesele, bölgenin petrol ve doğalgazının Batı pazarlarına nasıl ulaştırılacağıdır. Bu temel meseleyi çözmek adına bölgemizde pek çok proje vardır. Azerbaycan ve Türkmen gazının batıya taşınmasıyla ilgili projeler, İran petrol ve doğalgazının batıya taşınmasıyla ilgili projeler, Irak ve Kuzey Irak petrollerinin batıya taşınmasıyla ilgili projeler, Suudi Arabistan ve Körfez bölgesi ülkelerinin petrol ve doğalgazının batıya taşınmasıyla ilgili projeler, Rus gazının batıya taşınmasıyla ilgili projeler ve hatta İsrail ile Kıbrıs arasında denizde bulunan doğalgazın batıya taşınmasıyla ilgili projeler ve elbette doğuya taşınmasıyla ilgili projeler. Bu projelerin bir kısmı yürürlükte, bir kısmı da planlanmaktadır. Bu projelerin bir kısmı Batı'nın, bir kısmı da bölgenin lehinedir. Fakat projelerin neredeyse tümünde adı geçen tek ülke Türkiye'dir. Türkiye petrol ya da doğalgaz üreticisi değildir. Ama çevresindeki tüm üretici ülkelerin ürünlerini en az maliyetle Batı'ya pazarlayabileceği tek adrestir. Bu konumu Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak Ankara'nın Atlantik cephesi içinde yer alması, bu avantajdan yararlanamamasına, hatta tersine zarar bile görmesine neden olmaktadır. Basra'dan Doğu Akdeniz'e. Atlantik'te çıpalansa da Türkiye büyük bir devlettir ve her şeye rağmen ABD'nin tam bağımlı yapamayacağı bir konumdadır. Dahası Türkiye'nin Asya ve bölgeyle birlikte hareket etmesini savunan kesimlerin dinamikliği, Atlantik'i uzun vadeli büyük planlarda zorlamaktadır. İşte ABD'nin 60 yıllık müttefiki Türkiye'yi de son tahlilde bölmeyi hedefleyen bir strateji izlemesinin esbabı mucibesi buradadır. ABD için bölünmüş Türkiye daha iyi kontrol edilebilir bir Türkiye'dir. Kuşkusuz bölünmüş Türkiye, Batı için başka sorunlar demektir. Örneğin zayıflamış bir Türkiye bölgede İran'ı nasıl dengeleyecektir? İran'ın kuzeyinde Azeri azınlık ile kuzeybatısında Kürt azınlık ile sıkıştırmak ve hatta bölmek, ayrıca Türkiye-İsrail hattı kurabilmek ABD'nin çözümleri arasındadır. Biz asıl konumuza dönelim. ABD için petrol-gaz politik, Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e uzanan bir koridor inşa etmek demektir. Bu güzergah ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı coğrafyadır. ABD bu nedenle Kürt devleti peşindedir. Kürtlere özel bir sevgisi nedeniyle değil. Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanacak, hatta bir devlet ya da devletler kurmak, Irak, Suriye, Türkiye ve İran'ı adım adım bölmek demektir. Irak'ın kuzeyinde 25 yıldır özel bir devletçi kurulmuştur. ABD şimdi Suriye'nin kuzeyinde bir yenisini inşa edebilmenin peşindedir. Böylece hem en önemli enerji güzergahını denetleyecektir, hem bölgedeki devletleri bölerek daha rahat kontrol edilebilmesini sağlamış olacaktır, hem de İsrail'in güvenliğini garanti edecektir. Koridorun petrol-gaz politiğini daha iyi anlayabilmek için önce bizi ilgilendiren petrol ve doğalgaz boru hatlarına ve projelerine kısaca göz atalım. Petrol, doğalgaz boru hatları ve projeleri. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Kerkük Yumurtalık. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Türkiye ile Irak arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan anlaşma çerçevesinde Kerkük ve çevresinde üretilen ham petrolün Ceyhan, Yumurtalık, deniz terminallerine ulaştırılması amacıyla inşa edilmiştir. 40 çapında 986 kilometre uzunluğundaki ilk hat 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Birinci boru hattına paralel olan ve inşaat çalışmaları 1985 yılında başlayan ikinci boru hattı 1987 yılında tamamlanmıştır. 46'lık bu boru hattı ile yıllık taşıma kapasitesi 70.9 milyon tona yükseltilmiştir. 19 Eylül 2010 tarihinde Türkiye ile Irak arasında Kerkük Yumurtalık ham petrol boru hattının süresi dolan anlaşmalarının ve ilgili protokollerinin yenilenmesine ve 15 yıl boyunca uzatılmasına yönelik değişiklik anlaşması imzalanmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı BTC. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı BTC ile başta Azeri petrolü olmak üzere Hazar bölgesinde üretilecek petrolün Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır. Boru hattı 1076 kilometresi Türkiye'de olmak üzere toplam 1769 kilometre uzunluğundadır. Kapasitesi 50 milyon tondur. 4 Haziran 2006 tarihinde işletmeye alınmıştır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, 25 Ekim 2011'de Azerbaycan ve Şah Deniz Konsorsiyumu ile yapılan bu anlaşmaya göre yıllık 6 milyar metreküp azeri gazı 2018 yılına itibaren Türkiye'ye taşınacaktır. Ayrıca 26 Haziran 2012 yılında bu anlaşmaya yapılan bir ekle, yıllık 10 milyar metreküp azeri gazının inşa edilecek yeni bir boru hattı ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınması kararlaştırılmıştır. Gazın 1900 kilometrelik boru hattı ile Bulgaristan veya Yunanistan'a taşınmasına 2020 yılında başlanacaktır. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı, ITG, AB Güney Avrupa Gaz Zingi'nin ilk aşaması olarak 23 Şubat 2003'te imzalanan ve 18 Kasım 2007'de faaliyete geçen bu anlaşma ile Türkiye'den Yunanistan'a gaz akışı sağlanmaktadır. Türkiye-Bulgaristan Enterkonnektörü, ITB projesi, yine AB Güney Avrupa Gaz Zingi çerçevesinde imzalanan bu anlaşmayla Türkiye ile Bulgaristan arasında çift yönlü akış sağlanması hedeflenmektedir. Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Batı Hattı, Türkiye'nin SSCB ile 18 Eylül 1984'te anlaşma imzalamasıyla devreye giren Batı Hattı Bulgaristan sınırından Ankara'ya uzanmaktadır ve 845 kilometredir. 1987 yılından 1993 yılına kadar artarak yıllık 6 milyar metreküp kapasiteye ulaşan hat, geliştirmeler sonucunda 14 milyar metreküp kapasiteye çıkmıştır. İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, 8 Ağustos 1996 yılında imzalanan bu anlaşmayla 10 Aralık 2001'den itibaren İran'dan doğal gaz alınmaya başlanmıştır. Gaz alımı yıllık 3 milyar metreküp kapasiteyle başlamış ve 10 milyar metreküp kapasiteye ulaşmıştır. Doğu Beyazıt'tan başlayan ve Kayseri'ye uzanan, Kayseri'de bir kolu Ankara'ya, bir kolu da Konya üzerinden Seydişehir'e uzanan boru hattı toplam 1491 kilometredir. Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Mavi Akım, 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan anlaşmayla 20 Şubat 2003'te işletmeye alınan bu boru hattı Rus gazını Karadeniz'den Samsun'a getirmektedir. Doğal gaz 48 çapında ve 501 kilometre uzunluğunda boruyla Samsun'dan Ankara'ya taşınmaktadır. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, BTE, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde bulunan Şah Deniz sahasında üretilen gazı Türkiye'ye taşıyan 690 kilometre uzunluğundaki ve maksimum 20 milyar metreküp kapasiteli bir boru hattıdır. Anlaşması 12 Mart 2001'de imzalanan boru hattı 2007 Temmuz'undan beri faaliyettedir. Diyarbakır'da Kaya Gazı, öte yandan Shell firması Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO ile birlikte 2011 yılından beri Diyarbakır bölgesinde karada petrol ve gaz erken evre araştırma ve değerlendirme faaliyetleri yürütüyor. Shell Upstream Turkey, https://www.chell.com.tr/abo-ut-chell/chell-bucnessss/e-and-p.html. ABD Enerji Bilgi İdaresi EIA tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre Shell'in faaliyet yürüttüğü Dadaş bölgesinde çıkarılabilir kaya gazı rezervi yaklaşık 650 milyar metreküp civarındadır. Bu da Türkiye'nin 10 yıllık gaz ihtiyacına karşılık gelmektedir. Öte yandan Shell'in yine TPAO ile birlikte Batı Karadeniz'de derin deniz arama çalışması yürüttüğünü de belirtelim. Rusya ile Türk akımı. Türkiye artık siyaseten tüm bu boru hatlarının tamamından daha değerli bir projeyle karşı karşıyadır. Türk akımı. 1 Aralık 2014'te Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı projeye göre Moskova Güney akımı iddia ediyor ve yerine Türk akımını öneriyor. Projeye göre Rusya Karadeniz'de 4 paralel hat inşa edecek ve Trakya'yı ulaştıracak. Oradan da Yunanistan sınırına ulaştırılacak. Boru hatları buradaki bir hap ile Avrupa'ya dağıtılacaktır. Projeye göre 4 paralel hattan biri ve ilk yapılacak olandan sadece Türkiye'ye, diğer 3 hattan ise Avrupa'ya sevkiyat yapılacak. Peki Rusya neden Güney akımdan vazgeçti ve yerine Türk akım projesi önerdi? Kuşkusuz bunun ekonomik nedenleri var. Bir kere Güney Akım projesinin maliyeti artmaya başladı. Rusya 5 milyar avro harcamış durumda ve maliyetin 30 milyar avroya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan Avrupa'nın gaz talebinde de düşüklük yaşanıyor. ve Bulgaristan güney akımı topraklarından geçirmek istemiyor. Meselenin ekonomi politiğine gelecek olursak, Ukrayna krizi ve Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarının enerji fiyatlarındaki düşüşle birleşmesi Moskova'yı yeni bir hamle yapmaya mecbur etti. Rusya Türk akımı hamlesiyle İran, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail gazına karşı hem bir avantaj yakalamış oldu hem de Bulgaristan yerine Yunanistan'ı hub yaparak Azeri gazı ile birlikte ortak fiyat belirleme avantajı yakaladı. Zira Rus gazı ve Azeri gazı Yunanistan'da buluşmuş ve birlikte fiyatlanmış olacak. Hatta Rus gazı TANAP'la Yunanistan'a gelip oradan TAP'la Adriyatik'e gidecek olan Azeri gazıyla da birleşebilir. Kısacası Türk akımı Rusya'ya gaz piyasasında büyük manevra alanı sağlamış oldu. 4 paralel hatlı Türk akımı 2020'de tamamlanacak ama Türkiye'ye doğal gaz verecek olan ilk boru hattı 2016'nın sonunda faaliyete geçecek. Bu Türkiye için Türk akımını avantajlı hale getiriyor. Zira TANAP'la ilk gaz ancak 2018'de gelebilecek. Diğer yandan Ankara için doğal gaz tedarikçilerini çeşitlendirmek ve Rus, İran ve Azeri gazlarını birlikte almak fiyat rekabetinde de avantajlar yaratacak. Kuşkusuz meselenin bir de siyasi yönü var. Batı için Türkiye'nin askeri alanda Çin'le yaptığı füze savunma anlaşması ne anlama geliyorsa, Rusya ile enerji alanında yaptığı Türk akımı anlaşması da o anlama geliyor. Ancak meselenin bir de Erdoğan ve AKP hükümetine avantaj oluşturan yanı var. ABD ve AB ile sorunlar yaşayan Erdoğan, bu iki anlaşmayı Batı ile pazarlıklarında elinde tutuyor. Evet, elinde tutuyor, zira ihaleyi Çin kazanmasına rağmen Ankara yaklaşık 2 yıldır anlaşmayı imzalamıyor. İmzayı sürekli erteleyen Erdoğan, bu büyük anlaşmayı masada tutarak konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Görünen o ki, Rusya ile Türk akımının akıbeti de Çin ile füze savunma anlaşması gibi olacak. Zira Erdoğan ve AKP hükümeti Türk akımını da imzalamıyor ve erteliyor. Ankara ile Moskova normalde Haziran başında imzayı atacaktı. Ancak AKP hükümeti 7 Haziran 2011 seçimlerini mazeret göstererek imzayı Haziran sonuna erteledi. Ardından geçici hükümet denilerek Temmuz'a, bilahare Ağustos'a erteledi. Son olarak da sonbahar dendi. Oysa geçici hükümet olarak Türk akımına imza atmayan AKP hükümeti 7-8 Temmuz 2015 tarihinde ABD ile İncirlik mutabakatına varabildi ve 22 Temmuz 2015'te imzalayabildi. Zaten asıl problem İncirlik mutabakatıydı. Anlaşmanın ilk sonuçlarından biri Türk akımının imzasını geciktirmek, en sonunda da projeyi dondurmak oldu. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin, Türkiye ile Rusya'nın Türk akımı projesinde ilerleme sağlayamadığını ve görüşmelerin dondurulduğunu ilan etti en sonunda. Merve Erdil, Türk akımı donduruldu. Hürriyet 11 Eylül 2015. http://www.hurriyet.com.tr/economy/30.04.2596.asp Doğu Akdeniz gazı batıya nasıl ulaşacak? İsrail ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de bulduğu doğal gaz bu iki ülkeyi bölgede enerji oyuncusu haline getiriyor. Öte yandan İsrail'in Leviathan sahasında ve Güney Kıbrıs'ın Afrodit sahasında eş zamanlı olarak 2019 yılında üretim yapmaya başlayabilecek oluşu, bu gazın Avrupa'ya nasıl ulaştırılacağı sorununa aciliyet kazandırıyor. Tartışılan yollar şunlar. İsrail'in Leviathan sahasındaki doğal gazı, Güney Kıbrıs'ın Afrodit sahasındaki gazı ile birleşip Kıbrıs açıklarından Girit'e, oradan da Yunanistan'a ulaştırılması yolu, Atina'nın tercih ettiği bu yol oldukça maliyetli. Ayrıca yol Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden de geçeceği için Atina'ya ek sorunlar doğurmaktadır. Bir diğer yol ise İsrail ve Güney Kıbrıs gazlarının Mısır'a ulaştırılması yoludur. Kahire bu yolla gazı sıvılaştırarak satacağı için para da kazanacaktır. İsrail şimdiden Mısır'daki LNG tesislerinden birini işleten İspanyol Fenosa ile anlaştı. Konuyla bizzat Mısır açıklarında doğal gaz yatağı da bulan büyük enerji şirketlerinden ENI ilgilenmektedir. ENI CEO'su Claudio Descalzi bu amaçla Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. Descalzi, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise bu ülkenin doğal gazını Mısır'daki iki terminal aracılığıyla Avrupa'ya ulaştırmayı teklif etti. Nikolaos Telia, Doğu Akdeniz'de Türkiye için endişe verici gelişmeler. Sputnik 11 Eylül 2015 http://tr.cputniknews.com /analiz/2015-09-11/10-17-68-04.html. İsrail bu iki yoldan ikincisini istemektedir. Zira Tel Aviv bu yol sayesinde Hüsnü Mübarek'ten sonra Kahire'yi yeniden dost edinebilmeyi hesaplamaktadır. Tüm çıkarlar birleştiğinde Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi de pratikte hedef alan dörtlü bir ortaklık oluşmaktadır. İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Bu konudaki tek pürüz İsrail'den sonra Mısır'ın da Doğu Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulmasıdır. 850 milyar metreküplük zor sahası Mısır'ın sadece kendi ihtiyacını karşılamakta kalmayacak. LNG tesisleriyle ihtiyaç fazlası doğal gaz sıvılaştırılarak başka pazarlara satılabilecek. Doğu Akdeniz gazının bir de çok daha düşük maliyetle Avrupa'ya taşınabilmesi yolu vardır Türkiye. ABD'li Nobel şirketinin hem İsrail hem de Güney Kıbrıs doğal gaz sahasına ortak olması, ayrıca Washington'un Türkiye rotasını istiyor olması bu rotaya avantaj yaratıyor. ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi ve Atlantik Konseyi Global Enerji Merkezi kıdemli uzmanı Matthew Braza bu konuda şunu söylemektedir. İsrailli ve Güney Kıbrıs'ı yetkililer kendi aralarındaki bölgeden ihraç edilecek doğalgazı önce Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya müşterek olarak geliştirilecek bir boru hattı ile ilerletmenin stratejik ve ticari açıdan daha karlı olduğunun farkında. Mısır'ın doğalgaz keşfi İsrail'i zorlayacak. Anadolu Ajansı 2 Eylül 2015 http://www.aa.com.tr/tr/rss/55913-misirin-doğalgaz-keşfi-israili-zorlayacak. Nitekim Enerji Bakanı Taner Yıldız, İsrail'in bulduğu doğalgazı batı pazarlarına satabileceklerini birkaç kez açıkladı. Dahası Taner Yıldız, Gazze'nin doğalgazına talip olduklarını da ilan etti. Türkiye, Gazze'nin doğalgazına talip. Sabah 19 Ağustos 2014 http://www.sabah.com.tr/economy/2014/08/19/Türkiye-Gazze'nin-doğalgazına-talip. Böylece 2020-2021 yıllarında İsrail'in Leviathan sahasından ikinci fazla yapacağı üretimin Türkiye üzerinden satışı gündeme girmiş oldu. Turkas ve Enerjisa şirketlerinin liderlik ettiği İsrail-Türkiye boru hattı projesiyle İsrail'de enerji yatırımları olan Zorlu grubunun istediği boru hattı projesi şimdiden yarışmaktadır. Her iki projenin de Türkiye'ye çıkışı için Antalya'nın Kalkan ilçesi düşünülmektedir. Ancak bunun ek maliyet yarattığı ve Mersin'in daha uygun olduğu tartışılmaktadır. Ancak Türk şirketleri Turcas, Enerjisa ve Zorlu ile ABD'li Nobel ve İsrailli Delek şirketlerinin önünde birkaç sorun birden vardır. Türkiye-İsrail ilişkisi sorunu, Türkiye-Yunanistan sorunu, KKTC-Güney Kıbrıs sorunu. Tüm bu sorunları gidermek üzere Kıbrıs'a yeniden açılım başlatıldı ve taraflar hızla anlaşmaya zorlanıyor. Nitekim üst üste yapılan görüşmelerden sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı müzakerelerde 2016 Mayıs'ından önce sonuca ulaşmak istedikleri mesajını verdi. Sinan Polat, müzakerelerde Mayıs'tan önce sonuca ulaşmak istiyoruz. Anadolu Ajansı 14 Eylül 2015 http://www.aa.com.tr/rss/59321-müzakerelerde-mayıstan-önce-sonuca-ulaşmak-istiyoruz. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın buna istekli olması ve AKP hükümetinin Annan planından bu yana Kıbrıs'ta oldukça tavizkar oluşu ABD'yi umutlandırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, süreci hızlandırmak için hem iki tarafı da baskılıyor hem de Ankara'yı sürecin dışında tutmaya çalışıyor. Nuland, adaya yaptığı iki günlük son ziyarette KKTC lideri Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra ABD'nin Kıbrıs'ı bir süreç istediği mesajını vermişti. Nuland bunu Kıbrıslar için Kıbrıslardan gelecek çözüm şeklinde formüle etti. Nuland, Kıbrıslı bir süreç istiyoruz. Sputnik 15 Eylül 2015. https://tr.spnik.newc.com/avrupa/2015/09/10-17-75-36-70.html. Öte yandan Türkiye ile İsrail'in yakınlaşmasının anahtarı ise Suriye olarak görülüyor. Esad'ın devrilmesinde ve Suriye'nin parçalanmasında ortak çıkarları olan Benjamin Netanyahu hükümeti ile AKP hükümeti bu amaçla Dore Gold Feridun Sinirlioğlu üzerinden normalleşme görüşmelerine zaten başlamış durumda. Gold, ilişkilerin yakında normalleşeceğini müjdelemektedir. Erdoğan Barzani kaçak petrol ortaklığı. Peki ABD tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de bir kuşak oluşturabilse ne olur? Öncelikle Kuzey Irak petrol ve doğalgazı Türkiye yerine Amerikan koridorundan Doğu Akdeniz'e ulaştırılır. Ayrıca İsrail ve Güney Kıbrıs doğalgazı da daha az maliyetle Batı pazarlarına açılmış olur. Gerçi AKP hükümetinin uyguladığı politikalar daha koridoru olmadan da o kıymette ABD ve İsrail'e yaramaktadır. Barzani'nin petrolleri Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştırılmaktadır. Şaşırmayın. ABD'nin Ankara, Tel Aviv ve Erbil üçgeninde oynadığı petrogaz politik oyununa bir göz atalım. IŞİD'in 9 Haziran 2014'te Musul'u işgal etmesi Barzani'ye Kerkük'ü işgal etme fırsatı doğurdu. Barzani, Irak Kürt bölgesinin başkanı olduğu ve esas aktör olduğu için Kerkük'ü işgal edenin Barzani olduğunu söylüyoruz. Yoksa Kerkük'te ağırlıklı olarak KYB'ye yani Talabani'ye bağlı peşmergeler bulunmaktadır. Barzani'nin Kerkük'ü işgali ise Erdoğan ile Barzani arasında yapılan ve Irak'ın o dönemki başbakanı Nuri El Maliki'nin tanımadığı özel anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırdı. Ankara ile Erbil arasında imzalanan petrol anlaşması. Anımsayalım, Irak'ın petrol rezervi yaklaşık 150 milyar varil olarak hesaplanıyordu. Bunun yaklaşık üçte biri ise Kürt bölgesindeydi. Barzani yönetiminin denetimindeki bölgelerde günlük 300-400 bin varil petrol üretiliyordu ve bu rakamın bir yıl içinde 1 milyon varile ulaşması bekleniyordu. Irak anayasasına göre petrol tüm Iraklılarındı. Barzani sattığı petrolün parasını Bağdat'a aktarmak zorundaydı ve Bağdat'ta petrol gelirinin %17'sini hesaplayarak özel bölgeye gönderecekti. Ama Barzani sattığı petrolün parasını tam olarak aktarmadı. Ayrıca başından beri her zaman kaçak petrol sattı. Bağdat bunu da önlemek için tam denetim sağlamaya çalıştı. Ve Barzani, IŞİD'in Musul'u işgal etmesini fırsat bilerek Bağdat'a oldu bitti yapmaya başladı. Erbil'in ayrıca Irak petrolünü Kürdistan petrolü diyerek satması bağımsızlık için de önemli bir dönemeç olacaktı. AKP hükümeti ise bu ortaklığa dünden razıydı. Çünkü iktidarın sürdürülmesinin yolu sıcak para girişinden geçiyordu. Yani Kuzey Irak petrolleri Erdoğan iktidarı için tam havuçtu. Ankara ile Erbil arasında süren temaslarda bir yandan Bağdat'ın sınırı ölçülmeye çalışılıyor, diğer yandan da dünya piyasalarına yavaş yavaş bu anlaşmanın yapıldığı hissettiriliyordu. Anlaşma ortaya çıkınca Irak Başbakanı Nuri El Maliki haklı olarak büyük tepki gösterdi. Zira Irak'ın malı açık açık çalınmak isteniyordu. Üstelik Bağdat'a rağmen Erbil'in bir başka ülkeyle anlaşma yapması yasa dışıydı ve dolayısıyla birlikte satacakları her varil petrol kaçak olacaktı. Yaklaşık 6 ay boyunca karşılıklı resleşmelerle sürdü bu durum. Peki bu tabloda ABD'nin rolü ne? Gelin onu da anımsayalım. 14. ayrımın sonu sayfa 155.